Ayrım 18.
Feodal geniş ailelerin bir solukta üstlenmiş oldukları bu tarihi rol, ön Asya'ya yerleşmeye başlayan Türkmen topluluklarının çarpıcı bir şekilde güvencesi oluyordu. Bu güvence her zaman geçerliliğini koruyor, üzerinde bir başka otoritenin varlığını kabul etse bile güvence niteliğini kaybetmeden işlevine devam ediyordu. Dolayısıyla feodal geniş aile yapılanması toplulukların adeta bilinçaltına işliyordu. Bilinçaltına işlemekle de kalmıyor, yerelde inanç, ahlak ve hukuk anlayışıyla bütünleşerek terk edilmesi günümüze kadar mümkün olmayan bir yaşam unsuru haline geliyordu. Beylikler dönemi salt siyasal veya askeri bir karakter taşımakla kalmıyordu. Aynı zamanda Ön Asya'ya yerleşen Türkmenlerin inanç biçiminden ve bu inanç bağlamında geleneklere dayanan sosyal organizasyon ve örgütlerle de besleniyordu. İnanç zemininde Arap-Sünni taassubunun yanı sıra Maniheizm, Şamanizm, Karmatilik, Mazdeizm, Şii tarikatları ve yerel dinsel kalıntılarla renklenmiş bir Alevilik ile bu kaynaktan beslenen tarikatlar yer alıyordu. Örgütsel bağlamda ise o tarikatlar zemininde ortaya çıkan ahilik gibi dinsel, siyasal, ekonomik, askeri boyutları bulunan örgütler önde geliyordu. Anadolu beylikleri önder kabul edilen kimselerin soylarını da liderliğe sevk eden toplumsal bir anlayışın kendi egemenliğini realize ettiği ve realize edebildiğini gördüğü bir süreci ifade ediyordu. Geçmiş dönemin feodal yapılanması olarak kabul edilen yereldeki geniş ailelere dayalı yönetim tarzı, merkezi çağdaş devlet modellerini kabullenmiş gibi görünseler de, Anadolu'da yaşayan toplulukların yerel yaşam tarzında hiçbir zaman taviz vermedikleri maddi ve manevi bir çekirdeği ifade ediyordu. Bu çekirdek üzerinden 1000 yıl geçmiş olmasına karşın değil bir kenara bırakılıp unutulmak, nice deneyimden geçerek ve durmadan pekişerek hem çağdaş toplumsal yaşam bünyesinde en dirençli temel kurumu teşkil ediyor, hem de çağdaş merkezi hukuk anlayışı karşısında yerel geleneksel hukuk ilkelerini uygulayarak yasal gayri yasal eylemlerin temel birimini oluşturuyordu. Kısacası mafyoz toplum yapısının da temel birimini teşkil ediyordu. Beylikler döneminin önemi bundan sonra yapılacak olan dinsel, siyasal, ekonomik, askeri, sosyal analiz ve çözümlemelerde daha bir belirginlik kazanarak gözler önüne serilecek. Ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar. Mafyoz toplum yapısının geniş aile olgusu dışında diğer unsur ve oluşumları da var mı? Varsa bunlar neler? Bu aşamada hemen mafyoz toplum yapısı ile ilgili bazı temel saptamalarda bulunmakta büyük yarar var. Mafyoz toplum yapısı irdelenirken bu yapının çeşitli unsurlarının bir araya toplanarak bir oluşum meydana getirmesi sonucu ortaya çıktığını kabul etmek gerekiyor. Bu oluşumun ana zeminini ise yereldeki geleneksel örfi yaşam tarzı teşkil ediyor. Dolayısıyla öncelikle geleneksel örfi yaşam tarzını ele alınarak incelenmesi gerekiyor. Zaten geniş aile anlayışı ve oluşumu bu bağlamda kendini gösteriyordu. Mafyoz toplum yapısının dayandığı geleneksel örfi yaşam tarzının temel öğesi olarak ortaya çıkan geniş aile anlayışı bir bakıma bu yaşam biçiminin temel sosyal dokusunu oluşturuyordu. Bir başka ifadeyle sistem gereksinim duyduğu varlık enerjisini bu sosyal dokudan temin ediyordu. Nitekim geniş aile olgusu bu nedenle öncelikle ele alınıp irdeleniyordu. Tıpkı geniş aile olgusunda olduğu gibi mafyoz toplum yapısının diğer temel kural ve kurumların da yine yereldeki geleneksel örfi yaşam tarzının esaslarını da aramak gerekiyordu. Zira çağdaş yaşam tarzı karşısında zıtlık ve direniş gösteren hususlar geleneksel örfi yaşam tarzının bir tezahürü olarak ortaya çıkıyordu. Yerelde yaşamın esaslarını belirleyen bu kural ve kurumlar tarihsel süreç içinde oluşarak toplumsal dokunun hücrelerine nüfuz etmiş bulunuyordu. Geleneksel örfi yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkan mafyoz toplum yapısının en belirgin unsurlarından birinin de, hatta başta gelin de denebilir, ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar meselesi olduğu söylenebilir. Bu temel unsuru hem Sicilya geleneksel örfi yaşam biçiminde hem de Anadolu geleneksel örfi yaşam biçiminde görmek mümkün olabilir. Öncelikle Sicilya mafyoz toplum yapısı ele alınıp irdelenecek olursa tarihi süreç içinde ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumunun hangi koşullarda ortaya çıktığını görmek hiç de zor değil. Ayrıcalıklıların aynı zamanda güç odağı ve koruyan pozisyonunda oldukları düşünülecek olursa öncelikle ayrıcalıklı grupları sıralamakta sayısız fayda bulunuyor. Sıralama şöyle yapılabilir. Familiari del Inquisizione, Inquisizione aileleri, maestranzalar, mesleki loncalar, baronlar. tarihsel süreçte geleneksel örfi yaşam tarzını derinden etkileyen ve silinmesi zor derin izler bırakan bu ayrıcalıklı grupları kısaca irdelemekte fayda bulunuyor. Familiari del Inquisizione, Engizisyon aileleri, 1487 yılında İspanyol kral Rahip Antonio della Peña'yı Sicilya'ya gönderdi. Peña çok kısa bir sürede adayı familiari, aileler, collaboratori, işbirlikçiler veya coaditori gibi örgütlerle bir ağ gibi ördü. Bu örgütler ayrıcalıklara sahipti ve görevleri halkın Hristiyanlığın ilkelerine tam olarak uyup uymadıklarını kontrol etmek, uymayanları kovuşturmaktı. Dünyamızı saran mafya Murat Çulcu, Kastaş Aşe, İstanbul 1992 cilt 2 sayfa 318. 15 Ocak 1535 yılında ise kral temsilcisi olan genel vali tüm Officiali e Familiari del Inquisizione resmi Engizisyon ailelerinin sivil ve ceza hukukunu ilgilendiren konularda kendi özel mahkemelerini kurabileceklerini ve başka da hiçbir yasaya uymak zorunda olmadıklarını açıkladı. Murat Çulcu adı geçen eser cilt 2 sayfa 318. Dinsel kökenli bu aileler Sicilya adasında sadece dinsel bakımdan değil, sosyal, siyasal ve ekonomik bakımdan da bir güç odağı haline geliyordu. Böylece dinsel kovuşturmaya uğramaktan korkan halk, hem Engizisyon belasından yakasını kurtarmak hem de diğer bakımlardan kendilerini güvenceye almak amacıyla bu ailelere tam anlamıyla teslim oluyordu. Böylece Sicilya'da yaşayan insanlar ayrıcalıklı olmanın ne anlama geldiğini kısa sürede idrak ediyor, sonraki süreçte ayrıcalık kazanmayı vazgeçilmez bir amaç olarak görüyordu. Adeta toplumsal bilinçaltına işleyen bu durum sadece dinsel bakımdan değil, yasal olduğu kadar gayri yasal bakımdan da ayrıcalık kazanmayı meşru bir hedef durumuna sokuyordu. Nitekim tarihsel sürecin belli bir aşamasından sonra ortaya çıkan mafyos güç odakları, tarihin derinliklerinde kalan Engizisyon ailelerinin yerini alacak, Sicilyalı sade vatandaşlar da bu kez onların koruması altına girmeyi bir çıkış yolu olarak göreceklerdi. Maestranzalar, mesleki loncalar. Sicilya'da toplumsal bilinçaltına yerleşen ayrıcalıklı gruplardan birini de daha Roma İmparatorluğu zamanında tesis edilmiş olan maestranzalar yani meslek örgütleri, loncalar oluşturuyordu. Maestranzalar, Engizisyon ailelerinden daha etkin sosyal kurum niteliği taşıyordu. Ne var ki bu örgütler de önemli bir yaptırım gücüne sahip bulunuyorlardı. Maestranzalar aynı meslek gruplarını bir çatı altında toplayan ayrıcalıklı örgütlerdi. Aynı meslekten olanlar aynı semtte oturuyorlardı. Maestranzaların kuruluş amaçları arasında haksız rekabetin önlenmesi, meslektaşlar arasındaki münasebetlerin düzenlenmesi, üretim konusunda istişarelerde bulunulması gibi mesleki ilkeler yer alıyordu. Üyeler genel kurul yapıyor ve bu toplantılarda konsole, konsül denilen bir başkan seçiyorlardı. 1768'de Palermo'da 74 maestranza bulunuyordu. Her mesleğin bir azizi ve o aziz için yapılan bir kilisesi vardı. Aynı meslekte olan kişiler bir kilisenin çevresinde toplu halde oturuyor, birlikte yaşıyordu. Loncaların diğer görevleri arasında hastalara yardımcı olmak, çalışmayan meslektaşları desteklemek, yaşlılara ve fakirlere bakmak, dul ve yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak, hapse düşenlerin hakkını arayarak onlara yardımcı olmak gibi insani yükümler yer alıyordu. Bunun da ötesinde maestranz üyeleri olağanüstü hallerde kentin güvenliğini sağlamak amacıyla silahlı görevler de üstleniyorlardı. Örneğin 1773 ayaklanmasından sonra Ronde della Maestranza adı altında silahlı birlikler kurmuşlardı. Murat Çulcu adı geçen eser cilt 2 sayfa 320-319. Maestranzalar Sicilya sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik yaşamında sanıldığından da önemli bir rol oynuyordu. Nitekim bu rol durmadan güçleniyordu. Nihayet maestranzaların gücü devletin gücüyle koşut duruma geliyor, hatta kimi zaman onu da geride bırakıyordu. Maestranzaları devletten ve diğer güç odağı olan baronlardan daha avantajlı kılan husus, ekonomik yaşamda doğrudan rol oynamalarıydı. Nitekim bu avantaj sayesinde tabana dayanan maestranzalar, bir dönem Sicilya'da kendi yönetimlerini tesis etmeye yöneliyorlardı. Maestranzaların sosyal ve silahlı etkinliği önemli bir güç odağı oluşturmalarına neden oluyordu. Böylece herhangi bir mesleğe sahip bulunmayan geniş kitlenin gözünde maestranzalar önemli bir koruyucu zırhı görünümü kazanıyordu. Maestranzalara üye olanlar toplumda ayrıcalıklı muamele görüyor, silah taşıyor, ayrı bir hukuka bağlı bulunuyorlardı. Bu nedenle daha onurlu bir yaşam sürüyor ve diğer halk kitleleri tarafından gıpta ile izleniyorlardı. Bu durum Sicilya halkının toplumsal belleğine ayrıcalıklı olmanın önemini bir kez daha kaydediyor ve tarihin belli bir aşamasından sonra mafyos örgütlenme bu bakımdan da bir çekim alanı oluşturuyordu.
Baronlar
Adadaki en önemli güç odaklarının birini de kuşkusuz baronlar teşkil ediyordu. Baronlar bir bakıma adadaki belirleyici otorite sayılıyordu. Devlet ve hükümet otoritesinin Napoli'ye yerleşmesinden sonra adada doğan otorite boşluğunu baronlar dolduruyordu. Bunun sonucunda bürokratlar uzaktaki devlet otoritesi, merkezi otorite yerine yakındaki güç odağından talimat alıyor, bu güç odağının emrine giriyordu. Dahası üst düzey bürokratlar baronların çevresinden seçilip tayin ediliyordu. Baronlar orta çağdaki derebeylerin tüm ayrıcalıklarını kullanıyor, askerlik yapmıyor, savaşa gitmiyorlardı. Her bakımdan dokunulmazlıkları bulunuyordu. Sahip oldukları geniş topraklarda dünyaya kapalı bir yaşam sürüyorlardı. Avrupa derebeylikten merkezi ulusal devlet modeline geçerken, Kral 3. Filip Sicilya'daki baronlara yasa yapma ve yürütme yetkisi veriyordu. Her bakımdan adayı kontrollerine alan baronlar, daha önceki benzeri güç odakları gibi elde ettikleri ayrıcalıklar nedeniyle koruyan durumuna geçiyor ve savunmasız halk kendini güvenceye alabilmek için bu kez de tam anlamıyla baronlara teslim oluyordu. Nitekim bu teslimiyet daha sonraki yıllarda baronların kahyaların otoriteyi ele geçirmeleri ve mafyoz toplum yapısı zemininde örgütlenmeleriyle mafyanın koruması haline dönüşüyordu. Her üç ayrıcalıklı grubun da Engizisyon aileleri, meslek loncaları, baronlar ortak özelliği silahlı güç istihdam etmek hakkını ellerinde bulundurmalarıydı. Dahası bu hakkın yasal çerçevede desteklenmiş olması bu grupları bir güç odağı haline getiriyor ve koruyan konumuna sokuyordu. Koruma altına girenler ise bir bakıma koruyanların ayrıcalıklarından yararlanma imkanına kavuşuyorlardı. Bu gelişmeler ise ayrıcalık koruyan, korunan olgularını Sicilya toplumsal belleğine işliyor, yapılanma geleneksel örfi yaşam tarzının bir parçası haline geliyordu. Nitekim aynı olgu ve oluşumlar mafyoz toplum yapısının da temel esaslarını oluşturuyordu. Legal veya illegal, yasal veya gayri yasal yaşamda ayrıcalık koruyan, korunan olgusu, mafyoz toplum yapısının diğer önemli kurumu olan geniş aile olgusuyla iç içe geçiyordu. Geniş ailenin sayısal üstünlük sayesinde elde ettiği güç, diğer toplumsal unsurlar üzerinde korku ve baskı tesis ediyor, bu korku ve baskı geniş aile şefini güç odağı durumuna getiriyor, bu güç odağı çeşitli yöntemler uygulayarak pozisyonunu yasallaştırıyor, böylece ayrıcalık kazanıyor ve koruma hakkını adeta söke söke elde etmiş oluyordu. Mafyoz toplum yapısı zemininde hukuk devletinin bypass edilmesine hatta yok sayılmasına tanık olan sade vatandaş ise çözümü bir güç odağının koruması altına girerek kendini güvenceye almakta buluyordu. Dinsel bakımdan kovuşturma yetkisini elinde bulunduran Engizisyon aileleri silah taşıma yetkisine sahip bulunuyor, bu yetki daha sonra ailenin yakınları ve hizmetkarlarına da tanınıyordu. Engizisyon aileleri vergi de vermiyorlardı. Onlara tanınan bu ayrıcalıklar kolayca suç işlemelerine neden oluyor, kovuşturmaya uğramadıkları için de giderek hem cesaretleniyor hem de sayıları artıyordu. Zira ayrıcalıklı ailenin koruması altında bulunanlar ailenin kendilerini merkezi otoriteye karşı da koruyacağını biliyorlardı. Dahası suç işleyen bir Hristiyan kovuşturmadan kurtulabilmek için aileyi hoş tutmak zorunda kalıyordu. Keza bir diğer ayrıcalıklı sınıf olan baronlar da silahlı adam bulunduruyor, bu nedenle önemli bir koruma odağı oluşturuyorlardı. Üstelik baronlar Sicilya adasında küçük silahlı grupları açıktan istihdam ediyor, bu durum onlara yasal bir hak olarak da tanınıyordu. Baronların hizmetinde faaliyet gösteren küçük silahlı gruplara, orducuklara bravi deniyordu. Murat Çulcu adı geçen eser cilt 2 sayfa 321-322. Bravi denilen bu sivil silahlı adamlar hem bağlı oldukları barona hizmet veriyor ve bu nedenle baron tarafından korunuyor, hem de kendi hesaplarına çalışıyorlardı. Kolayca suç işleyebiliyorlardı. Bravi ayrıca yasaların uygulanmasında halka karşı alınacak önlemlerde ve kişiler arası anlaşmazlıkların çözümlenmesinde de kullanılıyorlardı. Bravi genellikle suç işlemeye eğilimli olan zorba korkusuz kişilerden ve hatta suç işlediği bilinen haydutlardan seçiliyordu. Bunlar gerektiğinde canlarını bile verebilecek kadar koruması altına girdikleri barona sadakat gösteriyorlardı. Baronlar korumaları altındaki Bravi'yi kendi uyguladıkları yasalara karşı da koruyor, gözetiyorlardı. Bravi böylece ayakta kalabilmek ve rahatça suç işleyebilmek için baronlara daha sıkı bağlanıyor, kaderlerini onlarla özdeşleştiriyor ve onların ayrılmaz bir parçası haline geliyorlardı. İster uhrevi, ister dünyevi kökenli olsun, Sicilya'daki geleneksel örfi yaşam biçiminde varlıklarını her zaman sürdüren ve topluma kabul ettiren ayrıcalıklı gruplar toplumsal yaşamın düzenleyici unsuru haline geliyorlardı. Zira ayrıcalık sahibi olanlar aynı zamanda saygıdeğer insanlar olarak da görülüyorlardı. Bu ayrıcalığın yasal veya gayri yasal olması da o denli büyük önem taşımıyordu. Dahası bu ayrıcalığın bir başkası tarafından sağlanması da esasla bir şeyi değiştirmiyordu. Ayrıcalık kimi zaman bireyin kendi becerisi sayesinde sağlanıyor, kimi zaman da ayrıcalıklı bir kişiyle işbirliği yapılarak elde ediliyordu. Dolayısıyla ayrıcalık kazanma meselesi mafyoz toplum yapısının bir başka unsuru olan koruyanlar ve koruma altındakiler olgusuyla iç içe giriyordu. Koruyanlar ayrıcalıklı kişi, grup veya bir sınıftı. Bunlar yasal veya yasa dışı yollarla toplumsal zeminde dokunulmazlık kazanmış olanlardı. Diğerleri, yani koruma altındakiler ise onlara hizmet vererek onlarla kaderlerini birleştiriyor, böylece onların dokunulmazlıklarından kısmen de olsa yararlanabiliyorlardı. Böylece merkezi devlet otoritesinin karşısında ayrıcalıklılar ve onlar tarafından korunanlar ayrı bir direnç grubu oluşturuyordu. Bu grup hiçbir ayrıcalığı bulunmayanların ve koruma altına giremeyenlerin üzerinde tahakküm tesis edebiliyorlardı. Üstelik yasal düzen ayrıcalıklılarla onların koruması altındakilerden yana işliyordu. Sicilya tarihinde ayrıcalıklılar, koruyanlar, koruma altındakiler uygulaması, olgu ve oluşumu toplumsal yaşamın ayrılmaz bir unsuru haline geliyordu. Sistem değişip de çağdaş demokratik sisteme geçilmesine karşın toplumsal bellek bu uygulamayı hiçbir zaman unutmuyor, red ve göz ardı etmiyordu. Aksine toplum her zaman ve her koşul altında yasal veya gayri yasal yoldan ayrıcalık elde edebilenlere gıpta ederek bakıyordu. Herkes ayrıcalıklı olmak için adeta birbiriyle yarışıyordu. Yeni düzende ayrıcalık artık merkezi devlet otoritesinin yaptırım gücünden pay almak, hatta bu yaptırım gücüne ortak olarak kullanmak anlamına geliyordu. Anadolu'daki geleneksel örfi yaşam tarzında da mafyoz toplum yapısına zemin oluşturacak biçimde ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar türü bir oluşumdan söz edilebilir mi? Tarihsel süreçte böyle bir gelişme var mı? Tarihsel süreçte tüm sosyal, siyasal, ekonomik, askeri vesaire olgu ve oluşumlar bakımından Orta Akdeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerini o denli birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. Unutmamak gerekir ki Avrupa kıtasının aynı paralelinde yer alan ve birbirine komşu olan her iki coğrafya doğal bağlantı ve zorunlu iletişim içinde bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında diğer alanlarda askeri, siyasi, ekonomik, sosyal olduğu gibi mafyoz toplum yapısının ana ilke ve unsurlarında da büyük bir benzerlik, hatta aynılık gözlenebilir. Sicilya mafyoz toplum yapısının temel unsurlarından olan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar olgusunu yaşama geçiren kurumlar arasında baronlar, engizisyon aileleri ve meslek loncaları yer alıyordu. Özellikle meslek loncaları ile engizisyon aileleri dinsel kurum ve veya dinsel karakterli kökenli kurum niteliği taşıyordu. Aynı şekilde baronlar da dinsel otorite dairesi dışında kalmıyordu. Ön Asya mafyoz toplum yapısının temel unsurları arasında sayılan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar olgusunun faal kurumları da Sicilya'daki benzerlerinden o denli büyük bir farklılık göstermiyordu. Ana hatlarıyla tablo şuydu: beyler, geniş aileler, ahiler, meslek loncaları, tarikatlar, dinsel kurumlar. Sicilya mafyoz toplum yapısında yer alan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamındaki kurumlarla Ön Asya'dakiler karşılaştığında ortaya şu tablo çıkıyordu: baronlar, beyler, daha sonra ayanlar, maestranzalar, ahiler, engizisyon aileleri, tarikatlar. Bu tablo Sicilya mafyoz toplum yapısını oluşturan unsurlarla Ön Asya mafyoz toplum yapısının ana unsurları arasındaki benzerliği, hatta aynılığı ortaya koyarak kanıtlıyordu. Benzerlik, aynılık kanıtlandıktan sonra Sicilya örneğini bir kenara bırakarak Ön Asya örneğini irdelemek gerekirse şu hususların özellikle kaydedilmesi gerekiyordu. Tarihsel süreçte Ön Asya'daki kurumlar son derece değişkenlik gösteriyordu. Bu değişkenlik yerel güç odakları üzerinde de etkisini gösteriyordu. Özellikle 10. ve 15. yüzyıllar arasındaki süreçte değişim daha çabuk ve daha kolay gerçekleşiyordu. Bundan da en fazla etkilenen unsurlar yerel güç odağı konumunda bulunan beyler, geniş aileler oluyordu. Nitekim yerel güç odakları arasındaki rekabet, merkezi otorite, yerel güç çatışması veya geniş ailelerin iç hesaplaşması, beylerin geniş ailelerin egemenlik otorite ömrünü kısaltıyor, değişimi çabuklaştırıyordu. Bu değişkenlik yerel ayaklanmaların etkisiyle daha da hızlanıyor, derinleşiyordu. Kaldı ki Ön Asya sosyal yaşamını asırlarca etkileyebilecek nitelikteki celali isyanları, yerel güç odaklarının olduğu gibi ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamında da yapısal, hatta sınıfsal temel değişimler meydana getiriyordu. Ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumunun temel kurumların ana zemininde de Sicilya örneğinde olduğu gibi dinsel etken başrolü oynuyordu. Nasıl ki Sicilya'da maestranzalar ile Engizisyon aileleri dinsel ortak paydayı paylaşıyor, kimi zaman önemli oranda işbirliği içine giriyor idiyse, Ön Asya'da bu örneğin bir benzerini ahiler ile tarikatlar arasındaki dinsel akrabalık ortaya koyuyordu. Kaldı ki bu dinsel akrabalık kurumların sadece kendi işlevleriyle sınırlı kalmıyordu. Ayaklanmalardan beylere ve beyliklere, geniş ailelerden yerel ve merkezi otoriteye kadar bütün olgu ve oluşumlar arasında etkin bir rol oynuyordu. Üstelik dinsel zemin ya da inanç katmanları Sicilya'daki Katolik tekilliğe karşılık çok daha fazla renklilik ve farklılık sergiliyordu. İslamiyet tek idi ama aynı ortamda faaliyet gösteren mezhepler ve tarikatlar şaşırtıcı bir İslam çoğulculuğu meydana getiriyordu. Üstelik bu çoğulculuk İslami şemsiyenin altından taşıyor, başta toplumların etki dinleri olmak üzere diğer dinlerin çekim alanına giriyor ve veya onlardan kaynaklanıyordu. Bu inanç çoğulculuğu ile bu çoğulculuğun oluşturduğu kurumlar ise sosyal yaşamda olduğu gibi mafyoz toplum yapısı bünyesinde de son derece etkin ve belirleyici oluyordu. Dinsel etken nasıl ki siyasal mücadelelerde araç olarak kullanılıyor idiyse, Ön Asya'da mücadele eden güç odakları arasında da aynı işlevi görüyordu. Örneğin zaman içinde ortaya çıkan Sünni iktidar, merkez, Alevi muhalefet, yerel çelişkisi, yüzyıllar boyunca sosyal siyasal yaşamın ana belirleyicilerinden birini oluşturuyordu. Ön Asya mafyoz toplum yapısı irdelenirken sosyal yaşamda olduğu gibi mafyoz toplum yapısı çerçevesinde de dinsel etkinin geniş bir açılımla tarihsel boyut içinde ele alınıp sosyal, siyasal, askeri pozisyonun belirlenmesi doğru ve yerinde bir uğraş olur. Ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar bağlamındaki yapılanmayı irdelemeden önce konunun her alanda kökenine inebilmek amacıyla genel anlamda bir değerlendirme, analiz ve saptama yapmak herhalde yararlı olur. Zira özellikle dinsel şemsiye altında başta Orta Doğu, Ön Asya ve Asya olmak üzere söz konusu bölgede yaşayan toplumların tümünde tarih boyunca bu tür mafyoz yapılanmalara, örgütlenmelere rastlanmış bulunuyor. Kaldı ki bölgenin coğrafi yapısı ile İslam dininin oluşumu, ilkeleri hem bu tür yapılanmalara, örgütlenmelere elverişli ortam hazırlıyor hem de gizemcilik ve gizlilik bakımından son derece elverişli süreçleri, evreleri içeriyor. Bu oluşum ve yapılanmaların kökenini İslamiyet öncesi ve tabii sonrası süreçte adeta panoramik olarak görmek mümkün olabilir. Bu çerçevede dikkati çeken de hem Hristiyanlık hem de İslamiyet şemsiyesi altındaki inanç oluşumlarını etkileyen Mani dini, Maniheizm, Manişeizm öncelik almış bulunuyordu. Duygu ve sezgiye dayanan bir inanç yolu olan gizemcilik, sır ve sırra inanma anlamına geliyordu. Hem Batı mistisizminde hem de Doğu tasavvufunda aynı tür anlayış ve yapılanmaları besleyen gizemcilik bununla da sınırlı kalmıyordu. Diğer kavimler gibi İslami disiplin içinde farklı gizemli oluşumlara, örgütlenmelere de rastlanıyordu. Gizemcilik geniş anlamda aklın ve nereyin dışında duygu ve sezgilerle gerçeğe varma anlayışını ifade ediyordu. İnanç sözlüğü Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi İstanbul, Mayıs 1975, sayfa 374. İsa'dan sonra 3. yüzyılda İran'da ortaya çıkan Mani'nin yandaşları kendisinin gökten indiğine inanıyorlardı. Oysa Arsacit hanedanına mensup olan Mani'nin babası İranlı Hamedanlıydı. Daha sonra Babilonya'ya göç eden bu zat, Gnostik, gizemci bir zümreden geliyordu.